billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 23. mektup, 4. sualiniz. İnnallâhe me'assâbirîn de hikmet ve gaye nedir? El cevap, Cenab-ı Hak, Hakim ismi muktezası olarak vücud-ı eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir, sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Bu bir ayeti kerime. Allah sabredenlerle beraberdir ayeti. Esasen yani Müslümanlarla, müminlerle beraber olması gerekir gibi aklımıza geliyor. Zaman zaman Müslümanların karşısında gayrimüslimlerin başarılı olduklarını da görüyoruz, müşahede ediyoruz. Allah-u Teala'nın sabredenlerle beraber olmasının hikmeti ve gayesi nedir? Yani niye Allah sabredenlerle beraberdir? Bunun hikmeti ne? Bir de bu sabırdan gaye ve hedef ne olmalıdır? Her zaman, her yerde, herkesin muhtaç olduğu bir ders, bir hakikat. Yani buna devlet başkanından mahalle muhtarına, aile reisine, hatta bir kimsenin kendini idare etmesine varıncaya kadar herkesin ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu bir hakikat, bir ders. Bir de hayatın her safhasını ilgilendiriyor. Yani sadece bütün insanlığı değil, hayatın her safhasını ilgilendiriyor. Çiftçilik yapan insanı da ilgilendiriyor. Terzilik yapanı da, bir öğrenciyi de. Ayrıca burada bizim sadece iman noktası nazarından Kur'an'ın emirlerini yerine getirmek gibi bir görevimiz olmakla beraber, sadece bunu değil, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kurallara uymamız gerektiğini de anlıyoruz. Bu dersin her zaman, her yerde, herkese lazım olacağını ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla inşallah istifadeye medar olur. Alacağımız dersler hayatımıza, uygulamamıza vesile olur. Cenab-ı Hak, Hakim ismi muktezası olarak vücud-ı eşyada, yani bir şeyin meydana gelmesinde Allah-u Teala yaratan elbette. Ama Allah'ın herhangi bir şeyi yaratması için ona koyduğu şartlar ve kurallar vardır. Dolayısıyla Allah'ın o varlığı meydana getirmesi için koyduğu kurallara kullarının uyması da kulların bir görevidir. Tabiri caizse Allah bir şeyin varlığını, kulların o şeyin var olması için koyduğu kurallara uymasını şart koşmuşsa, o kurallara insanların uyması şarttır. Allah'ın Hakim isminin gereği bu. Çünkü Allah hikmetsiz, abes iş yapmaz, haşa. Yarattığı her şeyde sonsuz hikmetler vardır. Biz genellikle bunun faydası nedir şeklinde bir hikmet anlarız, değil mi? Burada Hakim isminin farklı bir manasını da anlamış oluyoruz. Yani Allah-u Teala bir şeyin meydana gelmesi için koyduğu kurallara uymak da Hakim isminin gereği. O kuralları koymak da Hakim isminin gereği. Yoksa mesela bir insan Müslüman mı? Evet, bitti. Dünyada başarılı olur. Mümin olması yeterli. Bak, bu Hakim ismine uygun değil. Allah bir insanı yarattı mı? Evet. Madem bu insanı yarattı, öyleyse cennetine koyacak. Hakim ismine uygun düştü mü? Mesela bu öğrenciler okula kayıt yaptırdı mı? Evet, bitti. Okula kayıt yaptıran her öğrenciye biz üstün başarı diploması veririz. Olmaz. Okulun açılmasının, imtihanın var olmasının, öğretmenlerin öğretmesinin hikmeti, maslahatı gerçekleşmiş olmaz. Sanki Hakim isminde böyle bir incelik seziyoruz. Allah bu kainatta yaratacağı her şeyin insanların iradesiyle ilgili olan kısımlarında o insanları ilgilendiren kısımlara insanların uyması Hakim isminin gereğidir. O ismin gölgesine girmeyen, o isme tutunmayan muvaffak olamaz. Ne olur o zaman? Örnek vereceğiz inşallah. Bir vücud-ı eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Ne kadar hoş. Siz bir meyve koparmak istiyorsunuz. Merdivenleri çıkıp tek tek meyveyi koparacaksınız. Acele ederseniz merdiven basamaklarını çıkmadan acele ederseniz düşebilirsiniz. Bırakın meyveyi koparmayı, düşüp bir tarafınızı kırabilirsiniz. Ya da 50 basamaklı bir merdiveni çıkarak o meyveyi koparacaksanız 49'da kalsanız yine koparamazsınız. Yine o bir basamağa da çıkmak durumundasınız. İşte Allah'ın kainatta koyduğu her olayın, her hadisenin bu merdivenin basamakları gibi insanların uymak zorunda olduğu kurallar ve kaideler var. Bazen biz bu kuralları atlıyoruz, düşersiniz demek o demek yani. Zarar görüyorsun. Ondan mahrum olmak bir tarafa, zarar da görüyorsun. Bu demek yani. Ya da yapman gereken birini eksik bırakıyorsun, maksada ulaşamıyorsun. Onun için sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksud damına çıkamaz. Bu teenni kelimesiyle acele kelimesi çok kullanılır. Acele etme filan şeklinde. Acele ile teenninin farkı nedir diye zaman zaman sorulur. Acele aslında kelime manasıyla yapması gerekenleri yapmamak, terk etmek ve güya çabuk hedefe ulaşacağını zannederek yapması gerekenler atlayarak gitmenin adına acele diyoruz biz. Teenni ise kendisine düşen görevleri ve vazifeleri yerine getirerek gitmenin adıdır. Demek ki teenniyle hareket eden Allah'ın Hakim ismine yapışıyor. Aceleyle hareket eden şeytanın şeyine, vesvesesine uymuş oluyor. Veya nefsin aceleci duygusuna uymuş oluyor. Onun için teenniyle hareket etmek Rahman'dandır diye bir hadis var. El-teenni mine'r-Rahman, el-acele mine'ş-şeytan. Dolayısıyla teenniyle hareket eden Rahman'ın koyduğu kurallara uymuş oluyor. Teenniyle hareket etmeyen. Buna bir müsaade ederseniz bir örnek vereyim. Hayatın her safhasına uygulayacağımız bir örnek. Allah'ın kainatta koyduğu kurallardan birisi ki ileride biraz sonra اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ ayet-i kerimesine de işaret edilecek. Ama bu örneği burada verelim ki okuyacağımız derste de bir bakış açısı kazandırsın inşallah. Allah-u Teala'nın bir çekirdeği, bir ağaç yapması için koyduğu kurallar var. Siz bu kurallardan birisini eksik bıraksanız ulaşamaz. Nedir bu kurallardan bir tanesi? Tabi havadır, sudur, topraktır vesaire. Onlar da lazım da. Fakat bizim üzerimize düşen, yapmamız gereken bazı şeyler var. Öncelikle tohumun ıslah edilmesi gerekiyor. Islah edilmemiş bir tohumla siz hiçbir netice alamayacağınız gibi, netice alsanız bile çok verimli bir netice alamayabilirsiniz. Tohumun ıslah edilmesi gerekiyor. Bu bir şart. Allah-u Teala koymuş kural olarak. İkincisi, ekeceğiniz tarlanın ıslah edilmesi gerekiyor. Çok çorak bir arazi, üzerinden dozerler geçmiş, çok sert bir arazi, hiç bakım yapılmamış, içi yabani otlarla, şeylerle dolu bir arazi olmaz. Atacağınız tohumun da, tarlanın da ona müsait olması gerekiyor. Bu da ikinci şart. Üçüncüsü, atacağınız zamanın, ortamın da o çekirdeğin atılma zamanına müsait ve münasip olması gerekiyor. Diyelim ilkbaharda atılması gereken bir tohumsa, kışın kar olduğu bir dönemde onu atarsanız zarar verebilir. Onun da mevsimini dikkate almanız gerekiyor. Bu da Allah'ın koyduğu kurallardan birisidir. Bir de bu tohumu ekecek kişinin tohumun nasıl ekileceğini bilmesi gerekiyor. Siz bunların tamamını yaptınız. tohum ıslah edilmiş, tarla hazır, mevsim müsait ve siz de uzmansınız ama suyunu vermiyorsunuz. Bütün şartları yerine getirmiş oldunuz mu? Hayır. Dolayısıyla herhangi bir şartı eksik bıraksanız veya birini hiç yapmasanız ulaşmak istediğiniz neticeye varamayabilirsiniz. Allah-u Teala bir ağacın yaratılması elbette Allah yaratacak. Elbette senin ıslah ettiğin tohumu da Allah yarattı. Senin ektiğin tarlayı da Allah yarattı. O mevsimin de Allah yarattı. Sana o aklı, melekeyi, muhakemeyi, mahareti de Allah sana verdi. Onunla bunları öğrendiğinde ekiyorsun ama bak hepsini Allah vermesine rağmen yine sen cüz'i iradeni kullanarak Allah'ın o varlığı yaratması için gerekli vazifeler yerine getirmen gerekiyor ki faydalı ve verimli bir neticeye ulaşabilesin. Efendim şimdi ben bir Müslüman olarak bir insanın kalbinde namaz meyvesinin inkişaf etmesini istiyorsam, bir kardeşim de namaz meyvesinin yeşermesini istiyorum. Namazında eksikliği var, kusur var kardeşim. Bir defa onun kalbine atacağım namaz meyvesi ıslah edilmiş olmalı. Yani ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde bir namaz anlatman gerekiyor adama. İfade bildin mi? Sen namaz kılmayanlar kafir diyerek yola çıkarsan, bak bu yanlıştır. Namaz kılmayan bir insan günahkar olur, tevbe eder, Allah bağışlar. Namaz kılmayan bir insan dinden çıkmaz. Böyle gidemezseniz, ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde bir metotla gitmeniz gerekiyor. Peki, o namaz çekirdeğini hakikaten namazın nasıl olduğunu bilerek çekirdeği, tohumu onun kalbine atacaksınız da atılacak olan kalp bu çekirdeği almaya müsait mi? Hiç ömründe namaz duymamış, bilmemiş tabiri caizse çok farklı yanlış düşüncelerle kalbi tortulaşmış, çoraklaşmış bir kardeşimiz olabilir. O zaman onun kalbini o atacağımız namaz çekirdeğinin almasına müsait bir hale getirmemiz gerekiyor. Belki nadasa bırakmak gerekiyor, belki biraz gübre atmak gerekiyor. Belki onun içinde bulunan bazı zararlı bitkilerin, dikenlerin, çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Taşların, çakılların temizlenmesi gerekiyor. Ha, o zaman tarların hazır olması gerekiyor ki atacağımız tohum orada yeşersin. Efendim başka? Bir de mevsim çok önemli. Nerede? Ne zaman anlatacaksın? Adamın hali ve ruhiyesi anlatacağınız bu hakikati almaya müsait mi? Adamın 50 bin lira çeki dönmüş. Onun telaşında niye namaz kılmıyorsun diyorsunuz. Öyle mi? Adamın Allah'a imanında problemi var. Namazdan giriyorsunuz. Bir dakika. Henüz o iman tohumu olmadan, iman nuru olmadan onun kalbine atacağınız herhangi bir çekirdek fayda vermeyebilir. Öyleyse önce Allah'a imandan girin. Neden ibadet etmesi gerektiğinin farkında değil. O zaman önce niçin ibadet etmesi lazım geldiğini bir tarlayı hazır hale getirmek gerekiyor değil. Sonra mevsim çok önemli. Adam buna hazır mı, hazır değil mi, ortam müsait mi? Tamam. Çok güzel. Üçünü de hazırladınız ama siz bunun nasıl anlatılacağını, bunun damarına dokunmadan, adama zarar vermeden kalbine, aklına ve ruhuna uygun bir üslupla anlatabilmeyi de biliyor musunuz? Evet. O zaman burada da biraz uzmanlık gerekiyor. Herkes her yerde her şeyi anlatamaz dilediği gibi. Öyle değil mi? Yani bir insan pratisyen hekim oldum diye, 6 yıl tıp fakültesinde eğitim gördüm diye herhangi bir hastanın beynindeki ura müdahale edebilir mi? Efendim? Hayır. 6 yıl eğitim görmek birinci şarttır. O doktor olmanın bir adıdır, vasfıdır, özelliğidir. Ama beyin uzmanı olmanın, beyindeki tümöre müdahale etmenin başka kuralları ve şartları var. Onu bilmiyorsanız müdahale edemezsiniz, hakkınız yok. Ederseniz, adamı öldürürseniz cani olursunuz. Katil olursunuz Allah muhafaza.
Bir de kendisi yapıyor mu yani önce? Yani
tabii yapıyor. o da ayrı bir konu. Tabii. Ama biz burada bir insana bir namazı anlatmamız gerekiyorsa, yani onda namaz meyvesinin olgunlaşmasını, yeşermesini ve meyveleri toplamasını istiyorsan yapmamız gereken kuralları. Ne anladık buradan biz? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir varlığı yaratması için koyduğu kurallara uymanın adına biz sabır diyoruz. Sabır buymuş. Biz genellikle sabrı tek kelime olarak anlıyoruz. Başına bir bela ve musibet gelir, arkadaşından bir sıkıntı gelir, biri sana hakaret eder, sen de ya sabır dersin. Evet, bu da bir sabırdır. Ama sabrın belki çok mertebelerinden bir tanesidir. Onun için onu biraz sonra sabrın bir başka mertebesi olarak anlatacağım. Öyleyse Allah'ın koyduğu kural, bir öğrenci başarılı olmak istiyorsa o dersi çalışması, öğrenmesi için gerekli bütün kurallara, şartlara uyması sabırdır. Yoksa sabır sadece kuru kuruya ben tamam sabrediyorum şeklinde bir anlayış değil. Devam edelim. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Bu kurallara uymadan hareket eden bir insan mahrum kalır. Buna üstadımızın çok orijinal bir örneği var. Onu sizinle paylaşayım. İki tane metot var diyor. Bir şeyin gelişip neşf-i nema bulması için iki metot vardır. Birincisi tevessü' diyor. Tevessü' bir şeyin içinden gelişmesi, büyümesine tevessü' diyoruz. Bir de dışarıdan müdahale ile geliştirmeye, zorlamaya da tevsi' diyoruz. Örnek vereyim, verelim. Mesela bir hayvanın ağzından yem vererek, azar azar, zamana yayarak, kademe kademe besleyip büyüyüp gelişmesini beklemenin adına tevessü' diyoruz. Fıtri büyümede budur, değil mi? Normal büyümede budur. Ama siz bunları atlayıp hayvanın karnını yararak içine yem doldurup çabuk büyümesini isterseniz bu hayvanı büyütmek değil, öldürmektir. Şimdi bu örneği her yere uygulayabiliriz. Bir insana faydalı olmak istiyorsunuz. Eğer normal kurallar, Allah'ın koyduğu kurallara uygun hareket etmezseniz Allah korusun adamı kendinize düşman edebilirsiniz. Çocuğunuzda bir tehlike var, bir tehlike görüyorsunuz, bir günaha giriyor. O günahtan onu uzaklaştırmanın kuralları var. O kurallara uygun hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla bir Müslüman ister dünyevi meselelerde, ister uhrevi meselelerde başarılı olmak istiyorsa Allah'ın hem Kur'an'da koyduğu şer'i kanunlara, dini kanunlara, hem de kainatta yarattığı kevni kanunlara uyması gerekiyor ki başarılı olsun. Evet, ticaretin kuralı var. Dürüst olacaksın. Aldatmayacaksın. Malını en kaliteli yapacaksın. Daha malın kusuru varsa müşteriye söyleyeceksin. Sözünde duracaksın. Hangi sözü verdiysen o kalitede mal yapacaksın. Bak bunlar hep ticaretin kuralları. Allah'ın koyduğu kanunlar bunlar. Şimdi buna bir Yahudi uyuyor ve ticaretinde başarılı oluyor. Bir Müslüman uymuyor, ticaretinde başarısız oluyor. Şimdi Allah kiminle beraber? Yahudi ile mi beraber? Sabredenle mi beraber? Sabredenle beraber. Yani burada Allah Yahudi olanın Yahudiliğiyle beraber değil. Onun Allah'ın koyduğu kurallara uymasından dolayı onunla beraberdir. Yani o Allah'ın koyduğu kurallara uymuş, Allah'tan muvaffak edilmiş. Adam uçak yapıyor. Hava kanunu kullanarak, Allah'ın yarattığı hava kanunu kullanarak havada uçağın gitmesini sağlayacak bir sistem geliştiriyor. Allah da onu muvaffak ediyor. Bir Müslüman da o kanunu kullanmadan hareket ediyor, mağlup oluyor. Burada haşa Allah kafirleri muvaffak kılmış, müminleri zarar uğratmış anlamında değerlendirmemek. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani Allah'ın koyduğu kurallara uyanlarla beraberdir. Onları muvaffak kılar Allah. Allah'ın hakim isminin gereği budur. Bunu her şey için uygulayabiliriz. Ama her şey için. Belediye başkanlığı için, muhtarlık için, başka maddi, teknolojik konularda kullanabiliriz. Ticari, zirai ve sınai konularda kullanabiliriz. Devlet arası mücadelelerde kullanabiliriz. Her şeyde kullanabiliriz. Bir insanın sağlıklı bir beslenme yapmasında bile kullanabiliriz. Evet. Allah'ın koyduğu. Onların peki Bütün bunların temel esprisini nereye dayanıyor? Peygamberimizin hayatına. Mesela Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam, aldatan bizden değildir. Kim bunu diyen? Benim peygamberim diyor. Kime diyor? Müminlere diyor. Aldatan bizden değildir. Demek ki aldatınca Allah'ın koyduğu bir kurala uymamış oluyor bize. Elbette Allah bu kuralı çiğneyenlerle beraber olmaz. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki. Şimdi burada çok enfes bir tabir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Şimdi iç içe geliyor burada konular. Allah-u Teala benim önüme bir problem çıkardı. İster Allah hikmetle çıkarmış olsun, ister benim kusurumdan dolayı çıkmış olsun, ister bir mümin kardeşim önüme bir problem çıkarmış olsun, fark etmez. Hangi nedenle, kimin eliyle gelirse gelsin. Benim önüme çıkan bir problemi aşmamın tek yolu, o problemi aşmak için Allah'ın koyduğu iki kanuna uymak. Birisi dini kanunlar dediğimiz, İslam'ın bizden istediği kanunlara uymak, bir problem var, aşmak istiyor. İkincisi de o problemi aşmak için kainatta konulan kurallara uygun hareket etmek. Bunlar yerine getir, Allah müşkilatını giderecektir. Ama gitmedi, sen sevabını, ibadetini alırsın. Artık demek ki Cenab-ı Hak seni bir daha çalışmanı istiyormuş. Bu vesileyle şu dört şey sık sık karıştırılıyor. Onları da anlatıp inşallah dersime devam edeceğim. O da şu. Efendim biz tevekkül, sabır, tevekkül, kanaat ve himmeti karıştırıyoruz zaman zaman. Ben kendimden bildiğim için karıştırmayı. Bir defa bu dersin anladık ki Allah'ın koyduğu kurallara uymanın adına sabır diyoruz. Bu kuralları yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'tan beklemenin adına da tevekkül diyoruz. Öyle mi? Anlattığımız gibi tarlaya tohumu ektiniz, suladınız, gübresini verdiniz, bakımını yaptınız. Artık tarlanın içine girerek o çekirdeği ağaç yapmaya uğraşmanın bir manası yok. Zaten yapamazsınız da. Bundan sonra Allah'ım ben üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Bu ağacı, bu çekirdeği ağaç yapmak senin gücün ve kudretin dahilindedir. Ya Rabbi ne olur bunu ağaç yap diye dua etmek ve neticeyi Allah'tan beklemenin adına tevekkül diyoruz. Adama namazı anlattınız kemaliyle elinizden geldiği kadar. Ortam müsait, tarla hazır. Anlatmayı da biliyordunuz. Ya Rabbi bu kardeşimin kalbinde namaz ibadetini yeşillendir diye dua etmek ve arkasından Allah'ın ihsan edeceğini, Allah'a vereceği şeyi de ondan beklemenin adına biz tevekkül diyoruz. Yoksa Allah korusun, insan bazen kendinden bile biliyor. Tehlikeli. Bazen de Allah korusun, niye olmadı diye haşa Allah'a itham edebilir. Hayır. Ben vazifemi yaparım, netice Allah'tan beklerim. Vazifeyi yapmanın adına sabır diyoruz. Dikkat buyurun. Neticeyi beklemenin adına da tevekkül diyoruz. Peki. Allah ne verdiyse sonucuna katlanmaya ve razı olmaya da kanaat diyoruz. Ya Rabbi verdiğine şükür olsun. Ben bunun bir tanesini değil, bütün kainat bir yere gelse bunun bir yaprağını yapamaz. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Senin verdiğin nimetler sonsuzdur. Biz bu nimetlere layık değiliz. Ama seni lütfunu ikram ettin diyerek kanaat etmenin adına da biz rıza, kalbi rıza diyoruz ve kanaattir. Sonra bitti mi? Hayır. Yeni bir azim, yeni bir gayret ve yeni bir şevkle tekrar o işe koyulmanın adına da himmet diyoruz. Onun için himmeti olmayan insanların geleceği yoktur. Yani zaten ben bunu kazandım yeter. Hayır, onun için Üstad Hazretleri buyur mevcuda iktifa dun himmetliktir. Tamam bu bize yeter, daha başka yok demek diyor. Himmetsizliktir, gayretsizliktir, hamiyetsizliktir yani. Hamiyetin varsa, gayretin varsa, çaban varsa, himmetin varsa ne yapacaksın? Tekrar o işe aynı gayretle, aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle koyulmanın adına da himmet diyorlar. Aynen bu devam eder böyle. Bir öğrenci girdi, çalıştığı imtihanına, artık ne gelirse ona razı olacak. Ya Rabbi. Demek ki kanaat buymuş. Tekrar aynı imtihana yeni bir şevkle, gayretle çalışmanın adına da himmet diyoruz. Bu ticarette geçerli, siyasette geçerli, ekonomide geçerli, bela ve musibetlerde geçerli, hastalıkta geçerli, maddi manevi her şeyde geçerli. Yoksa bunlara uymazsak şu olur. Ha bunlara uyarsak as-sabru miftahul fereç, sabır kurtuluşun, muzafferiyetin anahtarıdır. Demek ki biz elimizde güzel bir anahtar var, sabır, ama anlattığımız ölçülere uymak şartıyla. Yoksa el-harisu haibun hasir, hırs eden, bu saydığımız ölçülerden herhangi birisini eksik bırakan veya terk eden mahrum olur. Hırs kişinin kazanmasına değil, ondan mahrum kalmasına sebeptir. Durub-ı emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve tevfiki, Allah kimi muvaffak eyler, kime yardımını gönderir? Sabırlı adamlarla beraberdir. Dedi mi burada sabırlı müminlerle? Dedi mi sabırlı Müslümanlarla? Hayır. Burada sabır kanununa uyan kim ise muzaffer olur. Efendim, gayrimüslimler dini konularda sabretmiyorlar ama kevni konularda sabrediyorlar. Hay hay. Onu da Üstad Hazretleri Lemaat isimli eserinde dünyevi kanunlara, Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kevni kanunlara uyanlar genellikle dünyada muvaffak olurlar. Evet. Nitekim gayrimüslim de olsa bir insan Allah'ın koyduğu kanunlara uyuyor, çalışıyor, çabalıyor, muvaffak oluyor. Tabi da Allah sabırlı adamlarla beraber. Öbür taraftan bir mümin, bir Müslüman da Allah'ın Kur'an'da koyduğu kanunlara uyuyor ama kainatta koyduğu kanunlara uymuyor. O da dünyada değil, ahirette muvaffak olur. Ama dinimiz bizden her ikisine de uymamızı emrediyor. Çok orijinal bir ayet. Okuyayım. Ben bunu geçen gün bir derste aklıma geldi. İlk defa aklıma geldi. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Cuma günü, cuma namazı için camiye davet edildiğinizde Allah'ın zikrine koşun ayet-i kerimesi var. Arkasından namaz bitince, ayet böyle. Namaz bitince yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazl-ı kereminden isteyiniz. Ayet. Ben düşündüm, hep bunu cuma ayetine hamle derdim. Geçenlerde aklıma geldi. Allah buyuruyor ki namaz bitince yeryüzüne dağılın. Neredesiniz siz? İş yerinde. Namaz vakti girdi. Evet. Namazı kılmak sabır kanunundan biridir. Cenneti kazanmanın bir anahtarıdır namaz. Öyle mi? Öyleyse cennetin anahtarlarından birisi olan namazı kılmam lazım. Allah'ın koyduğu bir kural. Namazı kıldınız. Nerede? Yer altında olabilirsiniz madende. Namazınızı kıldınız. İş yerinde olabilirsiniz. Fark etmez. İş yerindeki üzerinizdeki elbiseleri namaz kılabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde icaset yoksa yerde namaz kılabilirsiniz vesaire. Namazınızı kıldınız. Namaz bitti mi? Camide olabilir bu. Evde olabilir. Okulda olabilir. Fark etmez. Tarlada olabilir. Hatta uçakta olabilir. Namaz bitti mi? Evet. Tekrar Allah'ın koyduğu kanunlara uymak üzere, Allah'ın fazl-ı keremlerini istemek üzere işinize koyulabilirsiniz. Her yerde geçerli bu. Demek ki bir mümin bu Allah'ın bizden istediği Kur'an'daki kanunlarıyla, dini kanunlarıyla, yine bizden istediği kainattaki kanunlarına bir mümin uyduğu takdirde çift kanatlı bir kuş gibi Allah'ın izniyle istediği yere uçabilir. Hem dünyada hem ahirette mutlu olabilir. Onun için ayeti bir de okuyalım. İnna Allahe ma'as-sabirin. Allah sabırlı adamlarla beraberdir. Peki sabır sadece bundan mı ibarettir? İşte şimdi sabrın detaylarına geçiyor. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. Neden bunu öne aldı? Neden takva sabrını öne aldı? Çünkü bir kural var. Def-i şer celb-i nef'a racihtir. Yani bu ifadeyi sık sık kullanıyoruz. Şöyle de güzel bir örnek veriliyor. Efendim, bir yere gittiniz, düğün var, davet edildiniz. Çok mükellef bir sofra hazırlanmış. Helal ve meşru dairede yemek yiyeceksiniz. Tam oturdunuz derken yan tarafta bir yangın olduğu haberi geldi. Hemen yan tarafınızda. Şöyle der misiniz? Biz yemeği yiyelim, yangını sonra söndürürüz. Hayır efendim. Önce yangını söndüreceksiniz. Çünkü zararı def etmek, iyiliği elde etmekten önce gelir. Şimdi sabrın birinci mertebesinin nereye geldiği? Masiyetten sabır. Bunu ben iki şekilde anlıyorum. Yani günahlardan sabır. Nasıl yani günah? Yani günah işlememek üzere sabır ki en zoru budur. Mesela namaz kılmaya bir adama engel olamazsın. Adam alıştırdıysa kendini Allah'ın izniyle namazını kazaya bırakmıyor. Her vakit namaz girer girmez namazını kılıyor. İbadette sabırda başarılı. Ama öfkenin sabrını bir türlü beceremiyor. Nice namaz kılanlar öfke sabırlarına yeniliyorlar değil mi? Öfkelerine yeniliyorlar ve sabır gösteremiyor. Onun için Peygamber'in bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki pehlivan güreşte başkasını yenen değildir. Pehlivan öfkelendiğinde öfkesini yenip içinde tutandır. Şu yiğitliğe bak. Demek ki bu yiğitlik öteki yiğitlikten daha değerliymiş. Ben buradan anlıyorum ki günahlardan dinimize, imanımıza, ahlakımıza, namusumuza zarar verecek şeylerden uzak durmak sabrın en kuvvetli mertebesi ve en zoru. Bunu ben sadece ibadetlere şey yapmıyorum, uygulamıyorum. Şimdi geçtik bu tarafa. Ne iş yapacaksınız? Ticaret. Ticareti nasıl kar elde ederim diye düşünmeden önce nasıl zarar etmem diye düşünmek sabrın birinci mertebesidir. Yani ticaretinize zarar verecek şeyleri engellemek, onlarda sabır göstermek tabiri caizse ticarette elde edeceğimiz karı düşünmekten daha önce gelir. Şu memlekete zarar verecek şeylerden memleketi korumak, memlekete fayda verecek şeyleri yapmaktan önce gelir. İfade bildim mi? Böyle olduğu zaman Allah sabredenlerle beraberdir. Onun için sabır birinci derecede dinine olur, memleketine olur. Ruhuna olur, bedenine olur. Fark etmez. Ahlakına olur, çocuğuna olur. Kime ne zarar gelecekse, neyine zarar gelecekse, o zararlı şeylerden uzak durmanın, tedbir almanın adı birinci sabır. Peki böyle olunca bir adam ne oluyormuş? Enteresan. İnna Allahe ma'al muttakîn. Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bakıyorsun bir tüccar kardeşimiz, azizim elinde 99'luk tesbih. Çok güzel. Yüzünde Peygamberimizin sünneti sakalı şerif. Başında takke. Bakıyorsun, nereye gidiyor? Bankaya faizli kredi almaya. Ticarete başarılamıyor. Ya Müslümanız da, namaz da kılıyoruz. Takalımız da var. Her sene harçta da gidiyoruz. Bir tür ticarette bak Yahudi bizden daha başarılı. Yahudi olduğu halde al Yahudi. Ne oldu? Nerede hata etti? Sabrın birinci mertebesinde hata etti. Bir defa günah olan bir şeyden uzak durması gerekiyordu. Onun için hayatın bütün yönlerinde birinci hedefimiz ne getirirden önce ne götürür bu benden? Ne getirirden önce ne götürür? Bakın basit bir örnek. Dedi ki bu tatlı, ballı, şerbetli ama içinde zehir var. Bal ve tatlı olmasına rağmen içindeki zehirden dolayı ne yapıyorsunuz onu? İçmiyorsunuz. Niye? Çünkü balın getireceği menfaat bir ise zehirin vereceği zarar 10. Tabii 10 zarar almamak için bir menfaat terk ediyorsun. Bu gayet basit yani. Hayatın her safhasında bunu uygulamak durumundayız. Niçin Allah sabredenlerle beraberdir? Mesela anlaşıldı değil mi? O zaman ben de arzu ettiğim hedefe ulaşamıyorsam önce şunu hesaba çekeceğim. Acaba ben Allah'ın hangi kuralını çiğniyorum? Evet. Arabada gaza basmadan önce bastığınız gazın vereceği hızın sizi yolda ne yapacağını hesap ederek gaza basmanız lazım. Gaza basmak mı daha önemli, fren yapmak mı? Fren yapmak daha önemli. Eğer Fren bize zarar vermeyecekse gaz bize faydalıdır. Yani. Dolayısıyla hayatımızda Allah'ın sevgili kulu, takva sahibi olmamız gerekiyorsa bu kuralları uymak gerek. İkincisi, musibetlere karşı sabır. Bu da bir sabır. Evet. Geçenlerde benim tanıdığım birisi dükkanına girmişler. Bütün ne kadar şey varsa altın, mücevherat hepsini götürmüşler. Cuma saatinde. Adam cumaya gitmiş. Gelmiş ki dükkanda bir şey yok. Ve subhanallah. Allah. Yani Allah korusun. Çok tehlikeli bir şey değil mi? Yani adam dükkan, tabi cuma saati olduğu için cuma saatinde toplamazlar altınlarını. Zaten cuma saati yani. Hemen caminin yanında. Güpegündüz. Kim girip de söyleyecek? Cumadan gelmiş namazını, girmiş dükkana. Dükkanda hiçbir şey yok. Bir zarrat dükkanı düşünün. Giriyorsunuz yeni kiralanmış gibi. İçinde hiçbir şey yok. Yani adamın dengesi kaybolur, Allah korusun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Vardır bunun da bir hayır diyebiliyorsa o anda tamam. Sabrın kemali bu işte. Bu da musibetlere karşı sabırmış. Onun için Peygamber'in bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Sabır kemali inde sadmetil ula demiş. İlk vurduğunda gösterdiğin metanettir sabır. Yani iki ay sonra, üç ay sonra hayır vardır diyorsun. Oo, iki ay dedikodu yaptın, iftira ettin, Allah'a itham ettin. Yapmadığın günah kalmadı. İki ay sonra vardır bir sabır diyorsun. Evet, bu da bir sabırdır ama iki aylık şey nereye gitti? Onun için ilk vurduğunda gösterdiğin metanet sabrın kemalidir diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Onun için bir bela, bir musibet geldi mi vardır bir hayır. Yani ben dünyaya geldiğimde bir bedenim vardı. Üzerimde elbisem de yoktu. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun evim var. Değil mi? Öyle zarrafı mutlaka bir evi vardır yani. Ya onun için Allah kimin başına neyi verirse versin buna karşı sabretmek tevekkül ve teslimmiş. O zaman innallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Allah tevekkül sahibi olanlarla beraberdir. Sever. Allah mütevekkil olanları sever. İnnallâhe yuhibbus sabirîn. Allah sabredenleri sever. Şerefine mazhar ediyor. Allah Allah. Böyle mi? Bu şerefmiş. Allah Allah. Yani Allah bir insanın başına bir bela ve musibet veriyor. Evet. Demek ki bir şeref kazanalım diye bunu yapıyormuş. Ya şöyle bir örnek verilebilir. Hatta burada enteresan bir şey. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammun eder. Ve ef'alini tenkit ve rahmetini itham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Örnek vereyim daha net anlaşılsın diye. Bir taş olarak farz edin kendinizi. Allah taş olarak yaratmış sizi. Yaratabilirdi yani. Bu arada Allah'ın bize verdiği nimetlerin de kıymetini bir parça idrak etmiş olalım. Taş olarak yarattığını farz edelim. Bir usta geldi, o kadar çakıl taşının taş yığınının içerisinde hepsi taş, kaya parçası. İçinden bir parçayı aldı, eline geçirdi ve başladı sağını solunu kırmaya. Şimdi burada bir fiil var değil mi? Usta taşın üzerinde bir fiil icra. Ne yapıyor? Çekici vuruyor. Neresine? Kafasına. Peki, devam ediyoruz. Acaba bu ustanın bu işi yapmasında bir rahmet var mı? Yani taşın menfaatine bir şey var mı? Evet. Kaya parçası olmasından çıkaracak bir binada, bir Süleymaniye Camii'nde bir taş olmasını sağlayacak. Allah Allah. Tuvalet çukurunda da bir taş olabilirdi bu. Olabilirdi değil mi? Hatta kıyım kıyım yapılabilirdi bu. Bir lağım çukuruna da atılabilirdi bu. Ama hayır, usta aldı onu, bir caminin kenarını, duvarına taş yaptı. Sonra baktı ki bu taş güzel, kaliteli, değerli bir taş. Bu burada olmaz dedi. Sağının solunu uymaya başladı. Bunu meğer kubbenin tepesinde bir sanat eseri olarak koyacakmış veya mihrapta bir taş olarak koyacakmış. Şimdi bu taşın ustanın üzerinde yaptığı bu fiilleri tenkit etmesi, rahmetini itham etmesi mi gerekir? Yoksa demek ki bu ustanın vardır bir bildiği, beni değerli ve kıymetli bir hale getirmek istiyor diye ciğerini oyuyor değil mi? O taşların içini oyuyorlar böyle, değişik bir sanat eseri olsun diye. Şimdi efendim, bir bina ustası, mahluk bir adam, aciz ve zayıf bir adam, her şeyi sonradan olmuş bir adam, ilmi de mahareti de sonradan, taş gibi varlıkların en aşağısında olan bir varlığı eline alıp üzerine attığı her çekicin, gözünü oyduğu her bir, tabiri caizse vurduğu o oymaların bir hikmeti, bir maslahatı, bir düşüncesi, bir hedefi varsa, haşa, Allah gibi ezeli ve ebedi bir zatın benim gibi yarattığı en değerli bir varlık üzerinde vurduğu kader taşının bir hikmeti olmasın. Haşa, bir marangoz bir tahbir oduna herhangi bir zımparayı sürterken ona değer vermek için bunu yaparsa, Allah gibi bir zat-ı Zülcelal benim gibi değerli bir varlığa herhangi bir şeyi verirken benim zararıma yapar mı? Ya, cümleyi bir de okuyayım. Diyor ki, sabırsızlık ise Allah'a şikayeti tazammun ediyor. Allah Allah. Ef'alini tenkit, rahmetini itham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet, musibetin darbesine karşı şikva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Hocam, kardeşim, dayanamıyorum. Çok ağır olabilir. Elbette her varlığın kemale ermesi derecesi bir değildir. Oduna uyguladığınız bir keserin gücüyle bir elmasa uyguladığınız hassas terazi yapılan bir güç bir değil, değil mi? Farklı. Mesela odunu şekil alması için attığınız ateşin derecesiyle demire şekil vermek için attığınız ateşin derecesi bir değil. Biri belki 50-60 derece bir ısı yetiyor oduna şekil vermek için. Ama demire şekil vermek için 2000 santigrat bir ateşin içine girmesi gerekiyor. Demek ki bazen Cenab-ı Hak insanı kazandırmak istediği yüce mertebeye ulaştırmak için onu ağır şartlara sokabilir. Ama unutmayın, Allah hiç kimsenin kaldıramayacağı bir yükü hiç kimseye vermez. Yani ben bilirim ki bu oduna 100 derecelik bir ateş versem yanar. Kaldıramaz. Şekil almaz. O zaman ben 100 derece vermiyorum değil mi? 60-50 derece veriyorum ısıyı, şekil aldırıyorum. Yine biliyorum ki bu demir ancak 2000 santigrat derece olursa istediğim şekli verebilirim. Ona da o şekilde. Demek ki Allah da her kuluna hangi şart ve ortamı, hangi imtihan ağırlığını verdiyse onu kaldıracak özelliktedir de ondan vermiştir. Ama olabilir. Buna rağmen ağır gelebilir. Zor olabilir. Aciziz, zayıfız. Bazı hastalıkları, bazı ağır musibetleri, az önce örnek verdim. Adam bugün herkese yardım edecek durumdayken, maddi durumu yerinde, hiçbir problemi yok, zekatını vermekle kalmıyor, daha başka insanlara yardım ederken, yarın zekata muhtaç duruma düşebilir. Ağır bir imtihan değil mi? Kimini namusu imtihan eder Allah. Kimisini iffetiyle, kimisini değişik şeylerle, kimisini sağlığıyla. Allah kaldıramayacağımız yükü vermesin. Verdiği yükleri de kaldıracak metaneti, sabır kuvvetini nasip etsin. Ama ağır geldiyse diyor, o zaman bize bir ölçü veriyor. Sabır kuvvetini buraya kullanacağız, böyle kullanacağız. O zaman da diyor ki, o zaman da musibetin darbesine karşı aciz ve zayıf insan ağlar, fakat şekva ona olmalı. Kime? Allah'a. Ondan olmamalı. İnsanlara anlatıyorsun. Ya sorma, başıma bir bela geldi ki, musibet geldi ki, perişan oldum. Niye benim başıma geldi? Allah muhafaza. Kimi şikayet ediyorsun sen? Allah'ı. Kime? Kullarına. Ya Allah kullarına şikayet eder mi? Ne yapacaksın o zaman diyor? Ona olmalı. Yani problemini, sıkıntını Kim verdi sana? Kimden geldi? Allah'tan. Kardeşi elle de gelse fark etmez. Havadan da gelse, yerden de gelse, hiç önemli değil. Havadan da gelse, sudan da gelse, insandan da gelse, hayvandan da gelse, taştan da gelse, kuştan da gelse. Havadan baktın ki bir kuş mübarek bıraktı pisliğini kafana. Nereden gelirse gelsin. Bir defa bileceksin ki kader ilahi sana bunu imtihan olarak göndermiş. Adı, şekli ne olursa olsun. Böyle durumda aciz kalırsan Allah'a şikayet et. Ne gibi? Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi. Ne demiş? İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah. Ben dertlerimi, hüzünlerimi, kederlerimi Allah'a şikayet ediyorum. Allah Allah. Ne kadar hoş değil mi? Şikayet etme özelimiz var mı? Hem nasıl? Bunu Allah bize bunun için vermiş. İnsanlara şikayet edelim. Allah'ı insanlara şikayet edelim. Haşa. Diye değil. Ya eğer bir şikayetimiz varsa Allah'a şikayet edelim. Kimi? Problemimizi, derdimizi, insanları. Ya Rabbi bu kulum beni dinlemiyor. Bunun kalbini yumuşat. Ya Rabbi bu mikrop beni rahatsız ediyor. Girdi bedenime. Huzurumu kaçırdı. Ne olur bu askerini al üzerimden. Diye problemlerimizi, dertlerimizi Allah'a şikayet etmek. Ama hastasınız. Bir doktordan ilaç almanız gerekiyor. Elbette hastalığınızı doktora anlatmak şikayet değildir. Öyleyse bir ölçü kazandık. Bir şeyi ehline anlatmak gıybet olmadığı gibi şikayet de olmaz. Yoksa hem gıybet olur hem şikayet. Allah'ı insanlara şikayet eder gibi Allah Allah. Evet. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah insanlara şekva eder gibi eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların rikkatini güya şefkatini çekecek. Acısınlar bana falan gibi. Rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Hem kar yok hem de zarar var. Üçüncü sabır. İbadet üzerine sabırdır. Ben ilkokuldaydım. Sabah namazlarına camiye gitme alışkanlığı olsun diye babamız demek ki teşvik etmiş. Zaman zaman sabah namazına gidiyordum. Sonra gitmiyor, gitmemişim artık. Bir gün komşumuz bir yaşlı amca vardı. Dedi ki hayırdır Ahmet dedi. Namaz kılmak zor mu geldi? Çok mu geldi? Bir işe başlamak ne kadar önemliyse onu devam ettirmek en az o kadar önemli. Bak ondan az önemli değil. En az o kadar önemli. Bazen ondan daha önemli olabilir. Bir şeye başlamak ne kadar önemliyse, mesela imanınız var. Önemli mi? Hem nasıl? Peki bu imanı devam ettirmek en az bu kadar önemli. Namazı kılmak önemli. Ama namazı devamlı kılmak bu kadar önemli. Ahlak önemli. Sürekli. Çalışmak önemli. Sürekli. Dürüstlük önemli. Sürekli. Evet. Çünkü ibadet iki manaya geliyor. Haramlardan sakınmak, farzları, emirleri yerine getirmek. Onun için biz ibadet tabirini genellikle tek yönlü düşünüyoruz. Halbuki Üstad Hazretleri bunu Risale-i Külliyatında ibadeti iki şekilde tarif ediyor. Allah'ın bizden istediklerini yerine getirmenin ve bizi yasakladığı şeylerden sakınmanın adına ibadet diyor. Beraber. Çünkü namazı kılmak nasıl farzsa haramı terk etmek de farz. Onun için namazı kılan bir insan farz sevabı aldığı gibi haramı terk eden bir adam da farz sevabı alır. Farz sevabı sadece Allah'ın bize istedikleri yerine getirmekle olmuyor. Yasakladığı şeyleri terk etmek de bize farz sevabı kazandırıyor. Kaç haram terk ettin? 100. 100 tane farz sevabı alıyoruz. Onun için ibadetleri yapmakta yani Allah'ın bize istediklerini yerine getirmekte sürekli devamlılık, yasaklarını terk etmede de sabır, sebat ve metanet göstermek de sabrın üçüncü mertebesidir. Öyleyse bu da diyor enteresan en büyük makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Evet, makam mahbubiyet. Yani Allah'ın sevgili kulu olma makamına çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor. Bir adam mükemmel bir kul olması için, mükemmel bir kul olması için bu sabır kuvvetini yerine getirmesi. Öyleyse özetlersek, Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, Allah'ın gerek Kur'an'da gerek kainatta koymuş olduğu kurallara uymanın bir adıdır sabır. Bunları yerine getireceğiz. Arkasından sonucunu Allah'tan bekleyeceğiz. Allah'ın bize ihsan ettiği şeye kanaat edeceğiz. Ve arkasından da tekrar yeni bir gayret ve şevkle o işe tekrar koyulacağız. Ve himmetimizi devam ettireceğiz. Öyleyse Allah'ın bizden istediği ibadetleri yerine getirmek sabırdır. Yasakladığı şeylerden sakınmak sabırdır. Bela ve musibetlere karşı metanet göstermek, tevekkül etmek, Allah'tan beklemek sabırdır. Ve bunlar yerine getirerek inşallah hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarmış olacağız. Son ayetle bitirelim teberrüken. İnna Allahe ma'as sabirin. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Evet, bugün 3 ayların ilk cuma gecesi. Cenab-ı Hak bu 3 ayları hem fert planında, hem aile planında, hem kurum ve kuruluşlar planında, hem devlet ve millet, hem de insanlık planında inşallah hayırlara vesile eylesin. Bütün insanlığı iki cihan saadetini elde edecek bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselam bu regaib dediğimiz bu geceyle ilgili, yapılacak duaların kabul edilmesiyle ilgili, mübarek olurla ilgili Peygamberimizin rivayetleri var. Üç ayların hem ilk cuma gecesidir. Bu üç ayların, Ramazan'ın ve mübarek ayların ve günlerin cuma geceleri diğer cuma gecelerinden daha önemli. Hasreten üç ayların ilk cuma gecesi ise diğer cuma gecelerden daha önemli. Çünkü bu cuma gecesi üç ayların ilk cuma gecesi ve regaib gecesi oluyor. Dolayısıyla böyle mübarek geceler bundan sonraki hayatımıza bir yön vermemiz için iyi bir vesile, vasıta. Yani şöyle düşünmeyelim. Bu gece çok önemlidir. Öyleyse bu gece iyi değerlendirelim. Evet, doğru. Ama bu geceye özel kalmasın. Yani bu gece bir milat olsun. Bir tabiri caizse plan ve projemizin ilk adımı olsun. Nereye gidiyorsunuz? Kabe'ye gitmeyi Allah izin verse niyet ettim. Adımınızı attığınız an Kabe'ye bir adım yaklaşmışsınızdır. Ama o bir adım yaklaşmışsınızdır. Daha Kabe'ye varmanız için çok adım atmanız gerekiyor, değil mi? Bu ilk adım ikinci adımın gelmesi için bir vesile olsun. Sonra üçüncü adım. Dolayısıyla bu gece Allah'ın rızasına ermemiz için atılması gereken ilk adım olsun. Ama bu son adım olmasın. Arkasından ikinci adım, üçüncü adım inşallah. Dolayısıyla bu gece bir vesile olur. Bu gece eğer varsa bir günahım, ya Rabbi ben bu günahımdan samimane tevbe ediyorum. Bir daha bu günaha dönmeyeceğim Allah'ın izniyle. Bana bu sözümde durma konusunda metanet ver. Sabır ver, kuvvet ver. Bana bu sözümü durduracak ortam nasip eyle. İrademi senin isteğinde yönlendirmeyi, sevk etmeyi sağlayacak manevi atmosfer bana nasip eyle diye samimane söz verelim. Hatta ben zaman zaman söylüyorum, belki tekrar olacak, hakkını zarar edeyim. Varsa küs olduğum bir insan, bu gece barışayım. Çünkü bu gece barışmanın mükafatı sahir gecelere göre çok çok fazla. Hatta hayır yapmayı düşündüysem bu gece niyet edeyim. Neden? Çünkü bu gece yapacağınız hayır, sahir geceleri yapacağınız hayır. Hatta tevbe, bu gece yapılan tevbe, çünkü tevbe ibadettir. Unutmayalım bunu. Tevbe etmek ibadettir. Allah tevbe edenleri sever. Ayet var. Değil mi? Dolayısıyla bu gece tevbe etmenin mükafatı, sair gecelerde tevbe etmenin mükafatından daha çok olabilir. Öyleyse biz bu geceyi değerlendirirken hedefimizde gelecek hayatımı çizme noktasında bir milattır, bir hedef belirlemedir. Ben bu hedefe çıkarken ilk attığım adımdır inşallah. O niyetle Cenab-ı Hak bu gecemizi hayırlara erdirmesini nasip etsin inşallah.